Ayrım 33. Noktadan sonra büyük harf. Virgülden sonra küçük harf. Noktalı virgülden sonra altta kalan işaret virgül olduğuna göre küçük harf. İki noktadan sonra genellikle büyük harf. Yalnızca örnekler sıralanacaksa, tümce değerinde bir şey yazılmayacaksa küçük harf kullanılır. Soru işaretinden sonra altta kalan işaret nokta olduğuna göre büyük harf. Soru işaretinin şöyle bir kullanımı olamaz. "Gittiniz mi?" dedi. Böyle bir tümcede soru işaretinin bulunduğu yere virgül koyabiliriz ancak. İlle de soru işareti koymak istiyorsak o tümceyi tırnak içine almalıyız. Soru işaretini koydunuz mu tümceyi bitirecek, yani gelen tümceyi de büyük harfle başlatacaksınız. Ünlem için de aynı şey geçerli. 3 nokta içinde. 2 nokta. Noktalama işaretlerimizin adını doğru söylemeye de özen göstermeliyiz. İlkokuldan getirdiğimiz ezberde bu işaretin adı 2 nokta üst üste. Neden üst üste diye belirtme gereğini duyalım ki, başka iki noktamız, örneğin yan yana, çapraz ve benzeri iki noktalarımız var mı? Yok. Öyleyse yalnızca iki nokta demek yeterli. Bir sözcükten ya da tümceden sonra açıklama yapılacaksa, örnekler sıralanacaksa, o sözcüğün ya da tümcenin sonuna konur. İki noktadan sonra gelen açıklamalar bağımsız bir tümce ise bu tümcenin ilk harfi büyük olur. Tek tek örnekler sıralanıyorsa örnekler küçük harfle başlar. Ad, varlığın dildeki karşılığı olan sözcüğün türüdür. Büyük harfle. Ad, adam, kedi, bilgen Orhan, sevgi Mutlu, orman Ordu. Küçük harf. Tırnak içine alınmış aktarma tümcelerinden ya da konuşma çizgisinden önce konur. Yeliz, yaptıklarıma pişmanım dedi. Yeliz, konuşma çizgisi, yaptıklarıma pişmanım dedi. Bu sonuncu kullanımdan başlayarak kimi eklemeler yapmak istiyorum. Yeliz'den sonra iki nokta koyduk. Çünkü bu tümceyi Yeliz söylüyor. Peki Yeliz'den sonra bir ya da birkaç sözcük daha olsaydı, örneğin babasına sözcüğünü ekleseydik araya yine iki nokta mı kullanacaktık? Aktarma tümcesi o sözü söyleyenin ağzından çıkmışsa iki nokta, değilse virgül kullanımı yeğlenmektedir. Yeliz babasına virgül yaptıklarıma pişmanım dedi. Kesinlik kazanmayan bir konu daha var. Aktarma tümcesinin sonuna nokta mı konmalıdır, virgül mü? Aktarılan bir tümce ise sonuna nokta konmalıdır. Eğer söz bölünmüş ve tırnak içine alınan bölümden sonra devam edecekse virgül kullanılmalı. Bilgisayarlarda kullandığımız Türkçe yazı programı tırnak içine konan noktadan sonra tırnağın dışında büyük harfle başlıyor. Dediler, tümcenin ortasında dedi biçimini alıyor. Bu da insanları aktarma tümcelerinden sonra virgül koymaya zorluyor. Ancak bu durumun tamamlanmış tümcenin sonuna nokta konur temel ilkesiyle çeliştiği gözden uzak tutulmamalı. Üstelik aynı program nokta yerine soru işareti ya da ünlem konmuşsa küçük harfli bir dediği kabul ediyor. Nokta, soru ya da ünlemden farklı bir işaret değildir. Kim? Ayrıca değişikliği Türkçenin ilkelerinde yapmaktansa bilgisayar programında yapmak çok daha kolay olmalı. 3 nokta. 2 nokta için yaptığım anımsatmayı 3 nokta içinde yapmalıyım. Buna da 3 nokta yan yana diyenler var. Üst üste olan 3 nokta işareti yalnız bizde değil, kimse de yok. O zaman yalnızca 3 nokta yeter. Eksiltili tümcelerin sonuna konur. Hadi çocuklar sınıfa. Sonra göz alabildiğine uzanan yemyeşil bir ova. Bir takım bölümler, örnekler sıralandıktan sonra gibi anlamında kullanılır. Gibi ile birlikte üç nokta kullanılmaz. Kimi eylemler kılıç bildirir. Atmak, tutmak, koparmak. Bir metinden yapılan alıntılarda atlanan yerleri göstermekte kullanılır. Nokta nokta nokta. Bu son cümleler bana Zeynep'in kaderini anlatmıştı. Bazı insanlar benzerlerinin, hatta en yakınlarının kurbanı olmak için doğuyorlardı. Ahmet Hamdi Tanpınar. Söz arasında söylenmesinde sakınca görülen sözcüklerin yerine konur. Öğretmen olarak ilkin B nokta nokta şehrine atanmıştı. Soru imi. Soru bildiren tümce ya da sözcükten sonra kullanılır. Dün neredeydiniz? Gelecek miydiniz? Hani? Kim? Kesin olduğuna inanılmayan bilgiler için ayraç içine alınarak kullanılır. Gül şehri, doğumu, soru imi, ölümü, soru imi. Ünlem. Ünlem bildiren tümcü ya da sözcükten sonra kullanılır. Buraya gelin. Hey, içeri girsene. Ey Türk gençliği. Küçümseme, yerme, alay bildirmek için ayraç içine alınarak kullanılır. Arkadaşınız çok zeki, ünlem çıktı. Kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerine ayrılırken kullanılır. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur. İkinci Dünya Savaşı 1939, kısa çizgi 1945 yılları arasında sürdü. Ara tümce ve ara sözlerin başında ve sonunda kullanılabilir. Dinleyicilerden biri, kısa çizgi, en arkada sıradaki uzun boylu delikanlı, kısa çizgi, çok güzel bir soru sordu. Dil bilgisi incelemelerinde eklerin başına, eylem köklerinin sonuna gelir. A, gel, yaz. İki kavram arasındaki karşıtlık ya da ortaklık ilişkisini anlatmak için kullanılır. Bu film kadın erkek ilişkileri üzerine. Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir soğukluk yaşanıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçını heyecanla bekliyoruz. Özel adlara getirilen ekler satır sonuna sığmadığında yalnızca kesme imi kullanılır. Kısa çizgi kullanılmaz. Tırnak imi. Başkasından alınmış sözün başına ve sonuna konur. Alınan sözün içindeki tırnaklar teke iner. Yanımdaki adam, tırnak imi, neden binmiyorlar, tırnak imi diye sordu. Nietzsche, gençler sert olunuz diyor. Özellikle belirtilmek, vurgulanmak istenen bir sözcük ya da söz tırnak içine alınabilir. Gençler sert olunuz. Senin yaptığın tipik bir okulu asma olayı sayılmalıydı. Özgün biçimiyle aktarılan sözler tırnak içine alınır. Yapıt adları tırnak içine alınabilir. Ayraç, parantez. Bir tümce ya da sözcükle ilgili açıklamanın başına ve sonuna konur. Garip bir tecessüs, merak duyuyordum. Müphem, belirsiz bir his içimi kemiriyordu. Anne birden sinirlenerek çocuğa bağırdı. Ömer Seyfettin 1884-1920 genç yaşta yitirdiğimiz bir yazarımızdır. Maddelerin sıralanışında alt bölümleri gösteren sayı ya da harflerden sonra kapama ayracı kullanılabilir. Noktalama imleri bu kadar değil. Daha az kullanılan kimi işaretler var. İlgilenenlerin yazım kılavuzlarından bulabileceğini düşünerek buraya almadıklarımın belli başlıları şunlar. Sıra noktalar, uzun çizgi ya da konuşma çizgisi, noktalı uzun çizgi, köşeli ayraç, eğik çizgi, slash değil, Türkçe adı eğik çizgi, dipnot imi, çengel imi, üç yıldız imi, denden imi. Bir de yazım kılavuzunda yer almayan ama pek çok yerde gördüğümüz işaretler var. Bunların biri de akıl almaz bir hızla yaygınlaşan şu işaret, end işareti. Türk Dil Kurumu imla kılavuzunda end işareti İngilizceye özgüdür. Türkçe'de V için böyle bir işaret kullanılamaz diyor. Ama bu uyarı pek bir işe yaramış gibi görünmüyor. Hangi caddeye çıksanız, hangi sokağa girseniz, adında bu işaret olan bir tabela ile karşılaşabilirsiniz. Pide lahmacun, Ali Ömer ve benzeri. Benim önerim çok daha basit. Bu işareti kullanmadan yaşayamıyorsak, geçtiği yerde end diye değil, V diye okuyalım bari. Böylece yabancılığını az da olsa gidermiş oluruz. Üçüncü bölüm, tümce, parantez içinde cümle. Tümcenin biçimi. Tümce, yargı birimidir. Yargıyı içinde taşıyan bir kalıptır tümce. Sözcük neyin birimidir? Kavramın. Yani içinde taşıdığı şey kavramdır. Tümce ise yargıyı içinde taşır. Paragrafın da düşüncenin birimi olması gibi. Sanem caddede hızlı koşuyordu. Geçişli yargı özne, nesne, yüklem. Geçişsiz yargı özne, yüklem. Bunları tümcenin öğelerini, öğeleri nasıl bulacağımızı zaten biliyoruz. Bu konu kapsamında değineceğimiz başka şeyler var. Şimdiye dek değinmediğimiz şeyler. Örneğin, yüklemin ne kadar önemli olduğunu daha önce saptamıştık. Eylem olmazsa yüklem olmaz. Yüklem olmazsa tümce olmaz demiştik. Bu kadar önemli olan yükleme göre tümceleri gruplamamıştık. Şimdi onu yapacağız. Yüklem esas alınarak tümceleri iki grupta toplarız. 1. Eylem, fiil tümcesi, yüklemi çekimli bir eylem. 2. At tümcesi, yüklemi at artı ek eylem. Tümcenin ana öğesi yüklemdir. Şimdi bu ana öğeyi, yani yargının boyutlarını, oluşum gereklerini inceleyelim. Eylem tümcesi, parantez içinde fiil tümcesi. Yüklemi çekimli bir eylem olan tümcedir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi çekimli eylem dediğimize göre demek ki bir de çekimsiz eylem var. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Çekimli eylem, çekim eki getirilmiş eylem demektir. Eylem kökü ya da gövdesi, zaman ya da biçim ekleri, kişi ekleri. A artı B artı C. Gel, di, me. Demek ki eylem çekimi A artı B artı C. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Eylem kökü ya da gövdesi. Bir eyleme getirilen mak, mek ekini attıktan sonraya kalan bölümdür. Oku, mak, eylemin adı. Oku, eylem kökü. Başka bir deyişle, eylemin kendisinin kalması için onu adlaştıran mak mek ekinin kalkması gerekir. Eylemleri birçok ölçüte göre sınıflandırabilirsiniz. Yapılarına göre. Basit, kök halindeki eylemler. Gel, git, oku, bil. Türemiş, gövde halindeki eylemler. Başla, bildir, acık, susa. Bileşik eylemler. Ad artı yardımcı eylem biçiminde olanlar. Hisset, mağlup ol, arz et. Bileşik eylemler, eylem artı yardımcı eylem biçiminde olanlar. Alabil, bakıver, gide dur. Zamanlarına göre. Başlama eylemleri, doğ, başla, belir, canlan. Bitiş eylemleri, bul, bitir, öl, anla, öde. Süreklilik eylemleri, ara, bekle, gez, çalış. Görüldüğü gibi sayıca az olan, başlama ve bitiş eylemlerinin dışında kalan hemen bütün eylemleri süreklilik diye bir başlık adında toplamak o kadar da anlamlı değil. Eylemlerle ilgili yapılacak çok ciddi çalışmalar var. Ben izninizle bilinen ve daha genel bir ayrıma yer vermeyi burada istiyorum. Anlamlarına göre. Kılıç bildiren eylemler. At, salla, düş, it, çek, ez. Durum bildiren eylemler. Otur, sus, yat, uyu, kal, dur. Oluş bildiren eylemler. Sarar, büyü, karar, sinirlen, uza, üzül. Bu ayrımla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi özne yüklem ilişkisi konusunda vereceğim için şimdilik geçiyorum. Bildirme kipleri, parantez içinde haber kipleri. Kip, biçim demektir. Kip, belki de küp sözcüğünün eski halidir. 5 ana bildirme kipimiz var. Bunlara bildirme kipi denmesinin nedeni, yapılmış ya da yapılacağı kesin bir olayın, olgunun, işin anlatımı için kullanılmalarıdır. Başka bir deyişle, 5 kip de zaman öğesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bildirme kiplerinin zaman anlamlı ekler alması bundan, bu eklere zaman ekleri denmesi de. Zaman ekleri. Zaman soyut bir kavramdır. Değişkendir, görecelidir. Bunları biliyoruz. Şunu da biliyoruz. Her hareketi zamanın bir yerinde yaparız. Sözü söylediğimiz anı şu an diye kabul edersek, kimi eylemler konuştuğumuz andan önce yapılmıştır, kimileri daha sonra yapılacaktır, kimileri de her zaman yapılır. İşte bildirme kiplerinin aldığı zaman ekleri buna göre ayrılır. Bir yandan eylem yapılıyor, bir yandan da yapılan eylem aktarılıyorsa, başka bir deyişle eylem sözün söylendiği anda yapılıyorsa, bu zamanın adı şimdiki zamandır. Eylem, sözün söylenme anından önce yapılmışsa, bunu anlatan zaman geçmiş zamandır. Geçmiş zamanın kendi içinde ikiye ayrılması, anlatıcının olaya tanıklık edip etmemesiyle ilişkilidir. Eğer anlatıcı olaya tanıklık edebilecek konumdaysa, olayı bizzat görmüşse, bu zamanın adı görülen geçmiş zamandır. Anlatıcı olayı görmemiş, kendisini aktaranlardan öğrenmişse, bu zamana öğrenilen geçmiş zaman denir ya da denmeli. Denmeli çünkü bu iki zamanı hep deli geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman diye öğrendik. Neden böyle öğrettiler bize? Öteki zamanları eklerine göre mi adlandırıyoruz ki bunlara dili, mişli gibi adlar verelim? Zaman niye dili geçiyor da dılı, düğlü geçmiyor? Şimdiki zamanı da yorlu zaman diyelim öyleyse. Üstelik dilinin yanında dılısı, düğlüsü, mişlinin yanında mışlısı, muşlusu varken yor tek başına, onun başka çeşidi yok. Geçmişte yapılan eylemi kişi ya yaşamıştır, görülen geçmiş, ya birinden duymuştur, öğrenilen geçmiş. Öteki çocuksu adları kullanmayalım artık. Peki, gelecek zaman nedir? Zaman ilerleyip bir noktaya geldiğinde yapılacak, yapılacağına kesin gözüyle bakılan eylemler için kullandığımız anlatma zamanıdır. Geniş zaman ise bir çeşit zamana bağlı olmama demektir. Bütün zamanları kapsar. Bu yüzden zamanın içinde herhangi bir yerde yapılan eylemleri anlatmak için kullanırız onu da. Görülen geçmiş zaman dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü. olay geçmişte olup bitmiştir. Anlatıcı olaya tanıktır ya da olayı yaşamıştır. Gördüm, gördün, gördü, gördük, gördünüz, gördüler. Öğrenilen geçmiş zaman, mış, miş, muş, müş. Anlatıcı geçmişte olup bitmiş olan olayı başkalarından duymuştur. Gelmişim, gelmişsin, gelmiş, gelmişiz, gelmişsiniz, gelmişler. Öğrenilen geçmiş zaman kepinde birinden duyma, öğrenme, parantez içinde sinemaya yeni bir film gelmiş. Anlamının yanı sıra olaya bir şey aracılığıyla tanık olma, fotoğrafta güzel çıkmışsın, geçmişte yaşanmış bir olayı yeni fark etme, çorabın kaçmış ve kendisine söylenen olaya inanmama. Beyimiz bizi aramış da bulamamış anlamları da vardır. Şimdiki zaman yor. Olay o yaşanan zaman diliminde gerçekleşmektedir. Eylem anlatıcının söylediği anda devam etmektedir. Zamanla birlikte yürümektedir. Biliyorum, biliyorsun, biliyor, biliyoruz, biliyorsunuz, biliyorlar. Gelecek zaman, acak, ecek. Henüz gerçekleşmemiş, gelecekte, zaman ortaya geldiğinde yapılan bir eylemi anlatmakta kullanılır. Okuyacağım, okuyacaksın, okuyacak, okuyacağız, okuyacaksınız, okuyacaklar. Geniş zaman, re, ar, er. Eylem zamandan bağımsızdır. Geçmişte ve şimdi de sürmektedir. Gelecekte de sürecektir. Severim, seversin, sever, severiz, seversiniz, severler.